Ayrım 6.
Bu kolayca sakatlanan kişiyi olağan toplum ilişkilerinden uzaklaştırıp kendi benzerlerinin kapalı halkası içine hapsedebiliyor. Bunun sonucu olarak da öğrenim yılları kendi benzerlerine öz yatılı okullarda geçenler daha sonra da kendi gibileri için kurulmuş çalışma yerlerine geçip toplumdan kopuk kısıtlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor. Okulda sabahları küçüklerin sınıflarına girerek Almancamı geliştirmeye çalışıyordum. Öğle sonraları bazen okulun kabartma matbaa ve kitaplığına kapanıp kitap okumaya uğraşıyordum. Çoğu zamansa Hörschneider'in sepetçilik atölyesinde vakit geçiriyordum. Nedense Hörschneider bana karşı takılması gereken tutumu kestiremeyenlerin şaşkınlığı içindeydi. Bir süre yaşım, öğrenim durumum yüzünden olağan otoriter ve komutçu tutumu mu sürdürsün yoksa eşit bir yetişkin gibi mi davransın karar veremiyordu. Bazen yanı başıma oturup çiçek ya da ekmek sepetinin nasıl örülmesi gerekeceğini arkadaşça gösteriyordu. Bazensa sanki bu alçak gönüllülük kendisini küçültüyormuşçasına pişmanlık duyup hot hüt demeye, yumuşak tenli nasırsız ellerimin kibarlığı ile alay etmeye kalkıyordu. Çelişkili tutumuna rağmen sanatının ustası olduğu ortadaydı. İçimde bu zanaate karşı nedenini o zaman pek de kestiremediğim bir ilgi gelişmişti. Bunun bir nedeni belki de ilk kez kendi elimle bir şey yaratıp ortaya koymaktı. İlk ekmek sepetini bitirip armağan olarak ev sahibime verdiğim zamanki övücü tepkisi bana önemli bir iş başaranların mutluluğunu vermişti. Bunu görkemli dikiş kutuları, çiçek ve çamaşır sepetleri izledikçe içimde geçim güvencesi gibi bir duygu gelişiyordu. Hiçbir iş tutamasam da bu yoldan ekmeğimi kazanabilirim inancı her gün biraz daha güçleniyordu. Bu nedenle olsa gerek parmaklarım ve avucumda oluşmaya başlayan nasırları arada bir Schneider'e gösterip böbürlenmekten kendimi alamıyordum. Almancadaki yeterliliğim geliştikçe okulun daktilo kursuna da devamı başlamıştım. Birkaç hafta içinde boş saatlerimde makine başına oturup eve Mr. Eisley'e mektup yazmaya başlamıştım. Yalnız arada bir kendimi kaptırdığım uğraşıların tadında bir burukluk olduğu duygusundan da kurtulamıyordum. Öğrendiklerimle ülkede bir körler okulu kurabilmek bana erişilmesi zor bir düş gibi geliyordu. Sepetçilikle geçimimi sağlama girişim ise gelecek konusunda yıllardır kurduğum hayalleri doruğundan bir çukura yuvarlanmak gibi geliyordu sanki. Gene de tutunabilecek bir dal bulmuş olmak duygusu bile ümitsizlik içinde boğulmaktan iyidir diye kendimi avutuyordum. Şubat ortalarında bir öğle sonu ev sahibimle kanal boyu gezinmeye çıkmıştık. Haftalardır kentin üstüne gün ışığı sızdırmayan yoğun kar bulutları yükselip hafiflemiş, Alplerin arkasında kaybolmaya hazırlanan fersiz kış güneşinin parmakları arada bir yüzümü okşuyordu. Bir yol kesiminde Frohschutraus birdenbire durakladı. "Bir dakika bekle, şimdi dönerim." diye uzaklaştı. Dakikaların uzayıp gitmesi beni kaldırım ortasında niçin yalnız bırakıp uzaklaştığını açıklamaması giderek tedirginliğimi artırıyordu. Gözlerimi kaybettiğimden beri beni en çok rahatsız eden şeylerden birisi de sokakta dikilip birisini beklemekti. Sağa sola bakarak oyalanmak olanağından yoksun acaba ne oldu sorusuna arkası kesilmeyen tasalandırıcı olanaklar uydurup durmak iyice sinir bozan bir durumdu. Nihayet o gelip koluma yapışınca sinirli bir sesle niçin beni birdenbire ortada bırakarak uzaklaştığını sormaktan kendimi alamadım. Sakin ve gülücük yansıtan bir sesle karşılık verdi. "Affedersin, beklettim. Yol kavşağında karşıya geçebilmek için sabırsızlanan kör bir genç vardı. Ortada yardım edecek başka birisi de olmadığından ona yardım ettim. Bir kaldırımdan ötekine geçip geri dönmek 10 dakikadan fazla mı sürer?" diye titizlendim. Aynı mutlu ve sakin bir sesle beni susturdu. "Dur, sabırlı ol. Sana iyi haberlerim var. O genç üniversitede felsefe doktorası yapıyormuş. Seni anlatınca biraz konuştuk. Liseyi bitirip üniversiteye başladığına göre niçin körler okulunda vaktini ziyan ediyor? İsterse hukuka, isterse başka bir fakülteye devam edebilir. Gelip seninle konuşması için yarın akşam üzeri kahve içmeye davet ettim. Ne dersin?" Söyledikleri sinirlerimi yatıştırmaya bile yetmeyecek uzak bir hayal gibi gelmişti bana. Bütün okul yaşamım boyunca görenler arasında okuyan bir tek köre bile rastlamamıştım. Tanıyabildiklerim ya köşe başlarında dilenir ya da hasırcılar çarşısında sepet örer veya kuyu diplerinden kör hafız gibi kova tas çıkarmaya uğraşırdı. Geffner gergin ve kasıntılı bir genç izlenimi bıraktı üzerimde. Sık sık "sizin durumunuzda birisinin körler okulunda vakit öldürmesi akılsızlık" deyip duruyordu. Ben de biraz saldırganca bir tutum içindeydim. Üniversitede kitap okumak, not tutmak, çizim ve ders sayfalarını izlemeyi nasıl başarabildiğini sorup duruyordum. Belki de amacım bilgi edinmekten çok yanlışını çıkarabilmekti. Derslerde kabartma ile kısa notlar tuttuğunu, kitaplarını okumaya bazen sınıf arkadaşlarının yardımcı olduğunu, felsefe öğreniminde çizim, levha gibi araçlara pek rastlanmadığını açıkladı. Sonra da haftada ikişer kez kitap okumaya gelen iki gönüllü okuyucusu da olduğunu ekledi. okuyucu çok masraflı olmuyor mu sorusunu da bunların gönüllü ve ücretsiz olduklarını gazeteye küçük bir ilan vererek sağladığını ekledi. Sonra hukuk öğrenimimi sürdürmek isteyip istemediğimi sordu. Arkadaşlarım bu yıl fakülteyi bitirip her birisi bir işin ucundan yapışmıştı. Yeniden o ortama dönebilmek olanaksız gibi geldi bana. Hem başarabilsem de kim beni hakimlik ya da savcılığa atar ya da davasını üstlenmemi isterdi. Sonra buradaki kolaylıkları İstanbul'da bulabilir miydim? Hatırıma yeniden Einstein'in kafama serptiği tohumlar geldi. Evet, geleceğimi sakat çocukların eğitimine bağlamak yararlı bir seçim olabilirdi. Bunu herkese karşı kolaylıkla savunabilirdim. Kimse çıkıp da nasıl başarılabilecek bu iş diye soramazdı. Sorsalar da ben başarabildiğime göre olanak verilirse başkaları da başarabilir diyebilirdim. Düşündüklerimi ona aktarınca hemen Yüksek Pedagoji Enstitüsü ile temasa geçmemi önerdi. Şubat ayında yeni bir sömestr başlayacağını, istersen bazı derslere yazılabileceğimi ekledi. Bütün bu olanakları bilen ve bana daha önce yol gösterebilecek olan okul müdürü ya da bakanlığın suskunluğunun nedenini sordum. Alaycı, bürokratları horlayan bir yanıt verdi. Zaman zaman insanın yaşam akışına güç veren güçlerin ne olduğunu düşünmek zorunda kalırım. Alın yazısı çok sığ ve akılsızca bir yorum gelir bana. İnsanlar gerçekçi açıklama yolu bulamadıkları karmaşık durumlarda çoğunlukla böyle kaderci düşünceleri kalkan olarak kullanırlar. Tüm başarı ve başarısızlıkları böyle kendi dışlarındaki bir gücün sırtına yükleyivermek onları sorumluluktan kurtarıp rahatlatır. Talih dedikleri de böyle bir şey değil mi? Bazen bana da değilmiş gibi gelir. Öyle ya, Viyana'ya gelmeseydim, pansiyoncu sorumluluğunun dışına taşmayan birisinin evine yerleşseydim, Aisley, Geffner gibi kişilerle tanışma olanağım bulunmasaydı, kim bilir yaşam boyu nerede saplanır kalırdım. Kendimi talihli bir insan saymak için yeterince neden vardı ortada. Boğaz'da balığa çıktığımız zamanda böyle olmaz mıydı? Birisinin çaparı sallamaktan kolu uyuşur, oltalarına tek balık takılmazdı. Yanı başındaki talihli ise her atışta bir iki yakalayıp çekerdi. Ama birini talihli, ötekini talihsiz yapan güç neydi? Bunun yanıtını bulabilmek öyle kolay değildi. Tanrı'nın sevgili kulu demek kolay ama bu da ulu varlığı insancıl duygu ve kaprislerle donatan bir tür putperestlik olmaz mı? Herhalde olanaklar içine doğmak ve balığın oltaya vurduğunu vaktinde fark edebilmek talihin daha akla yatar bir yorumu olur. Hemen ertesi gün Körler Okulu'nu bir yana bırakıp Pedagoji Enstitüsü'nün yolunu tuttuk. Enstitü başkanı anlayışlı ve sabırlı bir kişiydi. Durumum ve amacım konusunda bazı şeyler sorduktan sonra lise diplomamı getirirsem bahar sömestrinde genel ruh bilim pedagoji ve pedagoji tarihi gibi dersleri izleyebileceğimi bildirdi. Ancak Almanca konusunda bir süre zorluk çekebileceğimi de ekledi. Hemen eve bir tel çekip diplomamı acele postalamalarını istedim. Ertesi günde Körler Okulu'nda gelişmeleri ayrıntılı olarak anlatan sevinçli ve uzun bir mektup yazdım. Enstitü pansiyonun yakınındaydı. Kendi başıma gidip gelmeyi başarabilirdim. Ancak ortama alışabilmeme, öteki öğrencilerle ilişki kurmama yardımcı olmak için ilk günlerde Prof. Trasto benimle gelmeyi önermişti. Derslerin akşam saatlerinde oluşu hem gündüzleri Körler Okulu'na gidebilmemi kolaylaştırıyor hem de ev sahibinin katılmasını engellemiyordu. Böylesi iyi de oldu. Çünkü kısa sürede güçlü bir gerginlik ve heyecan içine girdiğim bu ortamda edinebildiğim Almanca bilgisinin yeterli olmadığını hemen anladım. Kabartma yazı cetveline kağıdı yerleştirip not tutmaya hazır, kulak kesilmiş beklerken hocanın anlattıklarından, öğrencilere yönelttiği sorulardan pek az şey anlayabiliyordum. Bana da bir şey sorar da anlamaz ve karşılık veremezsem diye yüreğim sınav kapılarındaki gibi atıyordu. Bereket versin Frau Schutrast'a her şeyi can kulağıyla dinliyor, defterine notlar alıyordu. Eve dönünce de gece yarılarına kadar oturup anlatılanları kavrayabileceğim biçimde yalınlaştırıp kafama sokmaya çabalıyordu. O sırada Geffner okul kitaplığında bulduğu kabartma bir ruh bilim kitabını getirdi. İstersen haftada bir iki kez gelip ücreti karşılığında meslek dilini geliştirmeme yardımcı olmayı da önerdi. Yolumu bulmadaki değerli katkısına rağmen nedense bu gence kanım bir türlü ısınamamıştı. El sıkışırken kısa parmaklarını avucuma dokundurur hemen kaçırışı, ağzından kötü bir şeylerin kaçıvermesini engellemek istermişçesine kısık ve kulağı tırmalayan bir sesle konuşması, her fırsatta ısırıcı eleştirilere tutkusu çekingenlik yaratıyordu içime. Buna rağmen teklifini kabullenmekten başka çare yoktu. Bir süre onunla ruh bilim ve eğitim terimleri üzerine çalıştık. Daha sonra sınıf arkadaşlarından birkaçı ile ilişki kurabildim. Yazılı kaynaklara birlikte çalışmayı kabullendiler. Sonra bir ara Geffner'in okuyucu bulmak için gazete ilanı verdiğini hatırladım. Arkadaşların haftada birkaç saat yardımı ev sahibimin o kadar işi arasında ayırabildiği birkaç saat yetişmiyordu. Fazla ümit bağlamamakla birlikte gazeteye bir küçük ilan verdik. Bir hafta sonra tepki var mı diye gazeteye uğradığımız zaman elimize tutuşturdukları kocaman tomar şaşırttı beni. Evde gelen yanıtları okurken ara sıra kahkahalar atmaktan kendimizi alamıyorduk. Zarfın içine fotoğrafını koyanlar, yaş ve görünümünü ayrıntılarıyla açıklayanlar, gerçek amacımın ne olduğunu soranlarla doluydu mektuplar. Sanki bu, şu koca kentte yalnızlıktan bunalmış, yaşamlarını bir serüvenle bezemek isteyen ne kadar çok insan olduğunu gösteriyordu. Aralarından bize yakın olan ve ciddi ifadeli birkaçını seçtik. Telefon konuşmaları yaptık, buluşup konuştuk. Birisi banka müdürü, işi kültürlü bir hanımdı. İkincisi ise yalnız yaşadığını söyleyen genç bir kadındı. Bu iki ilişki hem çalışmalarımı hayli kolaylaştırdı, hem de insanların iç dünyaları ile onları işleten güçleri biraz daha tanımama yardımcı oldu. Birkaç resmi okuma oturumundan sonra bankacı hanımı okumaya sık sık aralık verip, kişisel yaşamındaki doygunsuzluklardan aradıklarını bulamamanın ezikliklerinden söz etmeye başladı. Salona geçerken girdiğim kolundan dolgunca orta yaşlı tıknaz bir yapısı olduğu anlaşılıyordu. İlişkilerimizi yaygınlaştırmak için yaptığı girişimler karşısında kitap okumaktan öteye bir niyetim olmadığını kanıtlamak için takındığım ciddi ve soğukça tutumu zorlamak için epeyce uğraşıyordu. Güçlü parfümler ve genç kız şuhlukları ile ilerleme sağlayamayınca kendini acındırmaya kalkıyordu. Buna karşın Steffi benim boyuma yakın ince, zarif elli yumuşak yatıştırıcı sesiyle beni okumanın ötesinde ilgilendiriyordu. Fakat onun karşısında roller değişiyordu. Ben ilişkilerin kişisel alana çekmeye çalıştıkça sözümü kesip okumayı sürdürmek istiyordum. Tutumuna önceleri içerlemiştim. Herhalde sakatlığımdan bana yüz vermek istemiyor kanısına varmıştım. Fakat içimden geçenleri sezmişçesine arada bir yakışıklı, çekici bir erkek olduğumu söyleyerek sanki gönlümü almaya uğraşıyordu. Böyle bir iltifattan cesaret alarak bir kez ona sarılmaya kalkmıştım. Kesin olarak karşı koydu. Yumuşak bir sesle arkadaş kalmamız gerektiğini vurguladı. Gönülden bağlı olduğu birisi bulunup bulunmadığını sordum. Uzunca bir duraklamadan sonra olabilir demişti. Viyana'da kaldığım sürece bu tutumu bir milim değiştirmeden bana yardımını sürdürdü. Öğrenimimi sürdürmek için gittiğim Birleşik Amerika'da birkaç yıl sonra Frohschild Rass'un mektubunu eklediği bir gazete küpürü beni hayretler içinde bırakmıştı. Kısa haberin başlığı genç bir fahişenin odasında intihar etmiş olarak bulunduğuydu. Ev sahibim bunun bana kitap okumaya gelen Steffi olduğunu yazıyordu. Hitler'in iktidara geldiği günden beri Avusturya'da tedirginlik artmıştı. Duvarlar, park bankları, kamalı haçlar ve Yahudileri horlayan yazılarla bezenmişti. Özellikle Yahudi olan ev sahibimle akraba ve ahbapları gittikçe artan bir huzursuzluk içindeydi. Hele üniversite iyice kaynıyordu. Hemen her gün Nazilerce solcu saydıkları arasında kafa göz çatışmalar çıkıyor, polisin üniversite alanına girmesi yasak olduğundan boğuşmaları uzaktan seyirci kalmaktan fazla bir şey yapamıyordu. Neredeyse iki günde bir evimizin karşısındaki tıp fakültesinde bir kıyamettir kopuyor, ikinci, üçüncü kat pencerelerinden öğrenciler biri birilerini sokağa atıyorlardı. Bereket versin bu boğuşma pedagoji enstitüsüne pek bulaşmamıştı. Orada dersler akşam saatlerindeydi ve öğrenciler çoğunlukla gündüzleri çalışan oturmuş öğretmenlerle yabancılardan oluşuyordu. Sömestr sonunda çalışmalarımı bir sertifika ya da diplomaya bağlamak isteyenler bir sınav geçiriyorlardı. Böyle bir amacı olmayanlarsa sınav almak zorunda değildi. Ben de hem kendimi denemek hem de elimde belge bulunsun diye sınavlara girmeyi kararlaştırdım. Genellikle bunu bazı hocalar ders oturumları başında ayırdıkları 15-20 dakika içinde sözlü olarak yapıyorlar ya da belirttikleri bir gün ve saatte bürolarına gitmek gerekiyordu. İlk sınavı sınıf karşısında vermek zorunda kalmıştım. Lise günlerinde olduğundan çok daha güçlü bir gerilim içindeydim. Hoca daha ilk soruyu yöneltmeden bile gövdemdeki her kıl dibinde sanki gür bir ter pınarı oluşuvermişti. Ağzım, nefes borum, atropin zehirlenmesi günlerinde olduğu gibi kösele kesilmişti sanki. Ellerim ve yüzümün çeşitli kesimlerindeki kas kümeleri denetiminden kurtulmuş titreşi popluyordu. İlk soruların yanıtını büyük zorlukla nefes borumdan dışarı atabildim. Hoca sınav belgesini imzalayıp elime tutuşturduktan sonra nasıl bir değerlendirme yaptığını anlamak için yanıp tutuşuyordum. Fakat attığı notu okutabilmek için dersin sonunu beklemek zorundaydım. Gözlerimi kaybettiğim günden bu yana beni en çok çöküntüye sürükleyen okumak isteğim bir şeyi elimde evirip çevirerek yardım edecek birisini aramaktı. Evden, arkadaşlardan gelen mektuplar okutabilmek için ya halazademin ya da Türk tanıdıklardan birisinin uğramasını beklemek zorundaydım. Ev sahibim boş kaldığı saatlerde bu sıkıntıyı sezinler ve kafasını gözünü yararak mektuplarımı hecelemeye çalışırdı. Yanı başında oturan Romanyalı Bella da bunu sezinlemiş olmalı ki ders anlatırken sınıfın içinde dolaşan hocanın uzaklaşmasından yararlanarak önümdeki belgeyi çekti ve kulağıma Sherwood diye fısıldadı. Bilmiyorum gerçekten bunu hak etmiş miydim? Yoksa her yanımdan akıp giden ter dereciklerine acıyan hocamın yüreğinin yufkalığını mı gösteriyordu bu? Nedeni ne olursa olsun bu iki kelimelik fısıltı içimi yoğun bir mutlulukla dolduruvermişti. Bu durumuma rağmen okuyabileceğimi gösteren ilk kanıttı. Öteki iki dersin sınavlarını hocaların bürosunda verdim. Arkamda kalabalık bir dinleyici yığınının olmaması ve ilk başarının sağladığı güvenle bunları da kolayca atlattım. Viyana park ve ormanlarının bütün görkemleriyle yeşerip çiçeklendiği ve günlerin mutluluğunu iki olay gölgeledi. Bir öğle sonu ev sahibimle Ringstrasse boyunca parlamentoya doğru bir yürüyüşe çıkmıştık. Başbakanlık çevresinden geçerken olağanın dışında bir güvenlik güçleri kalabalığı ve şaşkın, telaşlı koşuşturmalarla karşılaştık. Aylardır kuşku ve gerilim içinde yaşayan Frau Schutras meraklandı. Bir polise sokulup neler olup bittiğini sordu. Görevli de nasıl davranması gerekeceğini kestiremeyenlerin kararsızlığı içinde kekeledi. Bir avuç kahverengi gömlekli genç toplantı halindeki bakanlar kurulu ve radyo binasını basıp yetkilileri tutsak almış, başbakanı öldürdükleri söylentisi dolaşıyor. Frau Schutras denetimini tümüyle yitirmiş gibiydi. Nasıl olur bir avuç oğlanın, bakanlar kurulunun tutsak almasına nasıl fırsat verilir diye neredeyse polisi sorumlu tutmaya kalkıyordu. Yatıştırmak umudu ile kolunu biraz sıktım. Ne sıkıp duruyorsun kolumu, olanları anlamıyorsun galiba diye bana da çıkıştı. Korku ve telaş içinde eve dönüp radyoyu açtık. Marşlar çalıyordu. Bir süre sonra ses tümüyle kesildi. Akşama doğru başbakan yardımcısı Stahlenberg'in konuşacağı duyuruldu. Kent dışında olan yardımcı acele dönmüş ve yönetime el koymuştu. Bir Nazi gençlik kümesinin bakanlar kurulunu tutsak aldığını, başbakanı vurduklarını, radyonun yeniden güvenlik kuvvetlerinin eline geçtiğini, başbakanın kuşatılmış olduğunu, eylemcilerle konuşmanın sürdüğünü, sükunetle sonucun beklenmesini duyurdu. Daha sonraki günlerde İtalya'nın baskısı ve elçi von Papen'in aracılığı sonucu eylemciler otobüse doldurulup Almanya'ya aktarılmış, Hitler'in Avusturya'yı ilk ilhak girişimi bir süre için suya düşmüştü. Ancak bu artarak ülkeyi saran Nazi nöbetinin yatışmasını sağlayamamıştı. Park bankları buraya Yahudiler ve komünistler oturamaz yazıları ile donanıyor, dükkan kepenklerine bu Yahudiden alışveriş yapmayın uyarıları yazılıyordu. Frau Schutras yıllardır yanında çalışan Maria'nın bir gün pis Yahudi homurdandığını duyunca ona yol vermek zorunda kalmıştı. Bu tasa ve gerginlikler ortasında çalkalanıp dururken bana da memleketten tasalandırıcı haberler gelmeye başlamıştı. Çok saydığım bir akraba babamın işlerinin iyi gitmediğini, ürün fiyatlarının hali düşmesi yüzünden ambarcılık ve komisyonculuğu bıraktığını, masraflarımı karşılayacak hali olmadığını, ilmi terbiye okuyacağıma gelip kardeşlerimin terbiye ve tahsiliyle ilgilenmemi öğütlüyordu. Babamın yazmak istemediklerini onun eliyle bana duyurmak istediği kanısına vardı. Arkasından doktor amcanın ev sahibine yazdığı Fransızca mektup geldi. O da aynı durumları açıklıyor, dönmek için beni ikna etmesini rica ediyordu. Tam geleceğim için bir güvence dalı tuttuğum sırada yeniden güvensizliğin çalkantısı ortasına fırlatılmak alt üst etmişti her şeyi. Bakanlık hesabını okuyan bazı Türk tanıdıkların önerisi üzerine elçiliğe müracaat edip bir dilekçe göndererek Maarif Bakanlığı hesabına geçmek istedim. O sırada Viyana'ya gezmeye geldiğini öğrendiğim tanıdık ünlü bir politikacının desteğini sağlamak umudu ile kaldığı otele telefon ettim. Derdimi sabırsızlıkla dinledikten sonra azarlarcasına telefon numaramı bile sormadan sonra beni arayacağını söyleyip aracı yüzüme kapadı. Sıkıntımı gören ev sahibi geçici de olsa bir çözüm önerdi. Maria'nın odası boş. Bugünkü durumda yeni bir hizmetçi almak niyetinde değilim. O odaya geçmeyi kabul edersen senin odayı da kiraya verip geliri biraz artırabilirim. Senden de yarım ücret alırım. Böylece yanımdaki paranı 3-4 ay daha idare edebilirsin. O zamana kadar da bakanlıktan olumlu bir cevap gelebilir. Hastalığımın babamın mali olanaklarını hayli zorladığını biliyordum. Ona daha fazla yük olmak zorunluluğu beni de hayli üzüyordu. Fakat güçlü bunalımlar sonunda ele geçirebildiğim bu tutamağı bırakıp yeniden geleceğin belirsiz çalkantısı ortasına kendimi bırakmaya cesaret edemiyordum. Öte yandan bütün iyi yürekliliğine rağmen Frau Schutras'ın yanında bir tür sığıntı olmayı kabul edebilmek de kolay değildi. Birkaç ay daha onun önerisini kabul ederek oyalanabilirdim. Ama ondan sonrası ne olacaktı? O sırada geçen küçük bir olay inceleyip sık dokumadan birkaç ay daha oyalanmasını kolaylaştırdı. Bir gün Votif Park'ta güneşlenirken yanı başıma birisi gelip oturmuştu. Havaların güzelliğinden başlayarak oradan buradan konuşmaya koyulduk. Almancamdaki aksana bakarak nereli olduğumu sordu. Daha önceki yaşantılarımdan çoğu Avusturyalı'nın kafasında bir korkunç Türk imgesinin yerleştiğine tanık olmuştum. Bu nedenle olsa gerek sorusuna doğrudan yanıt verecek yerde tahmin etmesini söyleyerek kaçamak bir karşılık verdim. İtalyan, Çek, Macar diye çeşitli tahminler yaptı, sonunda Türk olduğumu söylemek zorunda oldu. Önce buna inanmak istemiyormuşçasına bir tepki yaptı. Gerçek olduğunu yineleyince, bak şu tesadüfe, ben de biraz Türkçe öğrenmeme yardım edecek birisini nasıl bulabilirim diye düşünüp duruyordum karşılığını verdi. Meğer ülkemizde görev almış, birkaç ay içinde oraya gidecekmiş. Gitmeden önce de günlük ihtiyaçlarını biraz olsun karşılayacak kadar Türkçe öğrenmek istiyormuş. Önce durumumun farkında olmadığı için bu teklifi yaptığını sandım ve açıkladım. Bunun önemli olmadığını, kendine yardım edebileceğimi anlaşırsak ders başına bir ücret ödemeye hazır olduğunu söyledi. O güne değin alnımın teriyle 5 kuruş kazanmamıştım. Ambarcılık işindeki rolümün bir tür figüranlık olduğunun farkındaydım. Ders verip para kazanmak düşüncesi çok çekici geldi bana. Buna rağmen bir deneyelim, yararlanabileceğiniz kanısına varırsanız ücreti o zaman konuşuruz dedim. Zamanı kısıtlı olduğundan yoğun bir çalışma yapmak istiyordu. Haftada 3 gün için anlaştık. Yaz tatili dolayısıyla benim de bir işim yoktu esasen. Dileği, ekmek, su, aç yazılışını öğrenmek olduğundan derslerde bir zorlukla karşılaşmadık. Esasen yabancı dil öğrenmekteki çabalarım da öğretmenliğime bir ölçüde yardım ediyordu. İlk hafta sonunda masanın üstünde bıraktığı 40-50 şilin bana tükenmeyecek bir varlık gibi gelmişti. Göz geçip dersler başladığı halde bakanlığa gönderdiğim dilekçeye bir yanıt gelmemişti. Ev sahibim yarım pansiyon ücretlerini düştükten sonra yanında kaç param kaldığını söylemiyor, bakanlıktan yanıt gelinceye kadar idare ederiz deyip duruyordu. Türkçe derslerinden biriktirebildiğim şilinleri mangır metelik cep harçlığı yaparak yeniden işe koyuldum. O sömestri geri zekalılar, konuşma özürleri gibi özel eğitim dersleri alacaktım. Bunlardan da enstitü binasında değil, kentin değişik yerlerindeki özel eğitim kurumlarında akşam saatlerinde veriliyordu. Oralara da kendi başıma gidip gelmeyi öğrenmem gerekti. Evi hizmetçisiz çekip çevirmek zorunda kalan Frau Strauss'a eskisi kadar yüklenemezdim. Düşe kalka bunu da başarmayı öğrenebildim. Bir akşam geç vakit tramvaydan inmiş eve geliyordum. Alışmanın verdiği güvence ya da yorgunluktan adımlarıma ve önüme çıkabilecek engellere pek de dikkat etmiyordum. Evi 2 blok kadar kala dalgın, kaldırıp yere koymaya giriştiğim adımım şaşkın bir toparlanma çabasına rağmen bana dipsizmiş gibi gelen bir derinliğe giriverdi. Çantam, bastonum elimden fırlayıp kestiremediğim yönlere gitmişti. Kenarlara tutunup kendimi yukarı çekmeye uğraşırken yukarıdan bir ses ''Ne oldu böyle? Allah kahretsin şu gaz şirketi işçilerini!'' Bir korkulukla çevirip kırmızı fener asmaları gerekirdi buraya diye söyleniyordu. Sonra tutunup çıkmama yardım etti. Önce beni şeşibeş gören bir sarhoş sanmıştı. Durumu anlayınca işçilere birkaç küfür daha savurdu. Olayı karakola rapor edeceğinden, benim de şirketten tazminat istemem gerektiğinden söz edip duruyordu. Baston ve çantamı toparlayıp elime tutuşturdu. Dilediğim yere kadar yardımcı olmayı önerdi. Bense bir an önce ondan kurtulmak istiyordum. İçimden hedefi belirsiz bir öfke ve güçsüzlük duygusu kabarıp gırtlağımda düğümleniyor, göz pınarlarımda iri damlalar toplanıp yanaklarımdan aşağı sızıyordu. Öyle pek canım yanmamıştı. İncinip acıyan bir yerim yoktu. Sadece üst başım toz toprağa bulanmıştı. Daha önceleri kaç kez yarı açık bırakılan kapı kenarlarına alnımı çarpmış ya da yönümü şaşırıp elektrik direklerini kucakladığım olmuştu. Hemen hiçbirisinde kendime acımak gelmemişti içimden. Sessizce bir küfür savurup elimi acıyan yere bastırarak geçmiştim. Ama bu kez nedense iğnelenmişti. Bir balon gibi tüm güvenim yok oluvermiş, göz pınarlarımdan akıp gidiyordu. O durumda gürültü etmemeye çalışarak girdiğim halde ev sahibimle karşılaştım. Telaşla ne oldu diye koluma yapıştı. Hiçbir yanıt vermeden sıyrılıp odama daldım. Kendimi tutmak, gözyaşlarımı denetim altına almak için bütün gücümle uğraştığım halde toparlanamıyordum.